Ayrım 26. Sayfa 301. Olmaması gerekenlere dikkat. İnsanların birçoğu peygamberlik konusunda olmaması gereken sıfatları belirlemekle işin içinden çıkacaklarını sanırlar. Oysa ki konunun önemli yanlarından biri de olmaması gerekenleri tespittir. Çünkü bu ikincisi gereğince yapılmadığında peygamberler ilahlaştırılır ve sonuçta dindarlık adı altında şirke meddahlık yolu açılır. Hazreti Peygamber bu kaygıyı duyan en büyük ruhtur. Ümmetini kendisini ilahlaştırmamak konusunda ısrarla uyarmıştır. Ve göstermiştir ki eski ümmetlerden birçoğu özellikle Hristiyan kitle bu yola girdiği için şirke bulaşmıştır. Olmaması gerekenleri tespitte en hayati ilkeler şu beyinede toplanmıştır. Onlara şunu söyle, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben. Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben. Enam 50. Hazreti Peygamber şu dört şeyi söylemekle emrolunmuştur. 1. Allah'ın hazineleri benim elimde değildir. 2. Ben gaybı bilmem. 3. Ben melek değilim. 4. Ben sadece ve sadece bana vahyedilene uyarım. Peygamber bir elçi ve yol göstericidir. Allah'ın lütfunu veya azabını dilediğine isabet ettiremez. Allah, hazinelerinin anahtarını peygamberlerine dahi teslim etmemiştir. O halde herhangi bir peygamberi Allah'ın hazinelerine tasarrufa yetkili gibi gösterecek övgülere muhatap kılmak şirktir. Hiçbir peygamber Allah'ın vahyiyle bildirdikleri dışında gaybı bilmez. Enam 59'a göre gaybın anahtarları Allah'ın elinde ve gaybı bilmek Allah'ın tek elindedir. Bu yetkisinden peygamberlerine verdiğini biz o peygamberlerin aldığı vahiylerde görürüz. O halde peygamberlerin mucize haberlerinin çerçevesi onların Allah'tan aldıkları vahyin muhtevasınca belirlenir. Ve o halde bizim peygamberimizin gaybı bilmeye ilişkin mucizeleri olarak ortaya konan rivayetlerin Kur'an süzgecinden geçirilmesinden olduğu gibi kabul edilmesi, Kur'an'a ters düşmek ve peygamberi ilahlaştırmak olur. Son peygamberin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Kur'an aynı zamanda diğer bütün mucizelerin ölçütü ve mihengi olan mucizedir. Hiçbir peygamber melek değildir. O halde hiçbir peygamber hata ve günah işlemez varlık olarak düşünülemez. Peygamberleri böyle düşünmek onları ilahlık mertebesine çıkarmak olacağından küfürdür. Ancak biz peygamberlere olan saygımız yüzünden günah kelimesini onlara izafe etmeyerek bunun yerine zelle yani sürçme deyimini kullanırız. Günah işleyebilen varlık olmak ayrıdır. Günah işlemiş olmak ayrıdır. Her peygamber günah işleyebilir. Bunun aksine iddia etmek şirktir. Günah işleyen peygamberler de vardır. Bunun aksine iddia etmekse Kur'an'ın açık beyanlarını inkardır. Ama herhangi bir peygamberin günah işlemiş olduğunu iddia etmek bizim ne yetkimiz içindedir ne de edep tavrımıza uyar. Bu noktada Kur'an ne demişse onu nakleder, susarız. Kur'an, günah anlamındaki zenb kelimesini ululazm peygamberler için bile kullanmaktadır. Şu hitaplar Hazreti Muhammed'edir. Şu bir gerçek ki biz sana apaçık bir fetih nasip ettik. Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın. Fetih 1-2. Allah'tan başka Tanrı olmadığını kuşkusuzca bil. Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için af dile. Allah sizin dönüp dolaşacağınız yeri de varıp ulaşacağınız yeri de bilir. Muhammed 19. Öyleyse sabret. Kuşkun olmasın ki Allah'ın vaadi haktır. Günahın için af dile. Akşam ve sabah Rabbini överek tesbih et. Gafir 55. Hazreti Musa'nın bir Mısırlıyı öldürmesi üzerine Cenab-ı Hakk'a yönelttiği yakarışta da günah yani zem sözcüğü Musa'ya izafe ederek kullanılmıştır. Benim üzerimde onlar aleyhine işlenmiş bir suç, günah var. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Şuara 14. Son peygamberin son vasiyeti. Son peygamber Hazreti Muhammed, bu dünyadan ayrılışına sebep olan hastalığının son 5 günü boyunca yanına gelip giden herkese tebliğ ettiği dinin özeti gibi sürekli ve ısrarla hep şu iki şeyi vasiyet etti. 1. Seçkin insanları ilah haline getirmeyin. 2. Peygamberlerin mezarlarını, o arada benim mezarımı mabetleştirmeyin. Şu söz de onundur. Hristiyanlar öyle bir topluluktur ki, içlerinden önemli ve seçkin biri öldüğünde, onun kabri üstüne önce bir mescit yaparlar, sonra da o kişinin suretini, o mescidin orasına burasına çizerler. İşte bunu yapanlar, Allah katında varlıkların en şerirleridir. Öldüğü sırada başı kucağında olan eşi Hazreti Ayşe bildiriyor. Tanrı elçisi, ölümünü getiren hastalığında şunu vasiyet etmiştir. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar peygamberlerinin mezarlarını mabede dönüştürdüler. Allah peygamberlerinin kabrini mabede dönüştüren topluluklara lanet etsin. Ve Hazreti Ayşe ekliyor. İşte böyle bir şey kendisine de yapılmasın diye sahabileri onu benim evimin içinde tam ruhunu teslim ettiği yerde defnettiler. Ne yazık ki korkulan olmuş, daha sonradan mezarı mescide dönüştürülmüştür. Sonraki zamanlarda buna karşı çıkıp mezarla mescidin ayrılmasını isteyenlerse etkili olamamıştır. Tam tersine camiler sonraki zamanların seçkin insanlarının mezarlarını mabetleştirmenin sürekli aracı yapılmıştır. Hazreti Ayşe ve İbn Abbas bildiriyor. Hastalığı sırasında zaman zaman dalar, sonra ayılırdı. Her dalıp ayılışı ardından şunu söylerdi. Allah Yahudi ve Hristiyanlara peygamberlerinin mezarlarını mabet edindikleri için lanet etsin. Ubeydillah bin Abdullah bin Utbe anlatıyor. Tanrı elçisinden son dinlediğimiz söz şudur. Allah Yahudi ve Hristiyanları kahretsin. Peygamberlerinin mezarlarını mabede dönüştürdüler. Bir başka ziyaretçisine yine aynı şeyi söylüyor. Peygamberlerinin kabirlerini mabede dönüştürenlere Allah'ın öfkesi çok şiddetli olacaktır. Bir de sık sık tekrarladığı bir duası vardı o günlerde. Allah'ım, kabrimi tapılan bir puta dönüştürme. Din temsilcilerini Rableştirip mezheplerini dinleştirmek. Peygamberi ilahlaştıran ve ona isnat ettiği hadis patentli uydurmalarla kendi hesabına uygun bir din oluşturan dincilik zihniyeti, ikinci aşamada bu uydurma dini kurumlaştırıp kitlelere dayatmıştır. İşte bu aşama mezhep denen yorum ekolleriyle tarikatlerin dinleştirdiği aşamadır. Bu aşamanın şeytani söylemi ise şudur. Hak mezhepler, hak tarikatlar. Bunların hak olup olmadıklarına kim karar verecektir? Elbette ki uydurulmuş dinin egemen simsarları. İşte kitlelere, alın, yaşayın, dininiz budur. Yaşamaz iseniz sizi cehennemlik ilan eder, bunun gereğini yaparız diyerek tehditler savururlar. Deizmin insan hakları ve insanın mutluluğu açısından ifade ettiği en büyük anlam, işte bu noktada belirginleşiyor. Deizm diyor ki, ey din simsarları, sizin onlarca şeytanlıkla bu hale getirip cehennemi bir dehşet gibi üstümüze çullamaya kalktığınız sözde dine teslim olmayacağız, onu yaşamayacağız. Allah'a imanımızı koruyarak sizin temsil ettiğiniz dinsel hayattan uzak duracağız. Ve Kur'an onlara sesleniyor. Söylediğinizi yapın, Allah sizi yüzüstü bırakmayacaktır. din temsilcilerinin Rableştirilmesi yani birer yedek Rab halinde algılanması, Kur'an'ın deşifre ettiği bir beladır. Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da Rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasına kulluk etmemeleri emredilmişti. Tevbe 31. Hazreti Peygamber de Ali İmran suresi 64. ayetteki "Kimimiz kimimizi Allah'ın yanında Rabler edinmesin" ifadesinde yer alan Rab edinmeyi din adamlarının sözlerini Allah'ın sözü gibi kabul etmek suretiyle gerçekleşen bir ilahlaştırma türü olarak göstermiştir. Bu örtülü şirkin iyice yerleştiği zeminlerde şu deyim şirk illetini ele vermektedir. Dört hak mezhep vardır, gerisi batıldır. Bu tabirde iki küfür birleşmiş durumundadır. Birincisi, hak sıfatının mezheplere verilmesidir. Hak, Allah'ın isim sıfatlarından biridir. Hakikatin kaynağı ve sahibi anlamında kullanılır. Ancak hak ayrıca Kur'an tarafından Allah'tan gelen şaşmaz ve değişmez doğrular anlamında kullanılmaktadır. Bu ikinci anlamda hak yalnız Allah'tan gelir. Bundan kuşkuya düşmek Kur'an'a göre küfürdür. Hak Rabbinden gelir. O halde sakın kuşkuya düşenlerden olma. Bakara 147. O halde hiçbir mezhep hak sıfatının taşıyıcısı olamaz. Çünkü mezhep beşeri bir kurum ve yorumdur. Sadece Allah'ın ve Kur'an'ın sıfatı olan bir kelime bu beşeri kurumlar için kullanılamaz. Hak mezhep tabirindeki ikinci küfürse din adına hakikati söyleme yetkisini belli kişilerin ve ekollerin tekeline vermektir. Dört hak mezhep demek, bunların dışında din konusunda hakikat ifade eden hiçbir şeyi hiç kimse söyleyemez demektir. Böyle bir anlayış o mezhebin ulemasını yanılmaz ilan etmektir ki, Kur'an'a göre açık bir küfürdür. Çifte küfürlü hak mezhep tabiri tarihsel gerçeklere de tamamen ters düşmektedir. Çünkü daha İslam'ın ilk asrında 50'ye yakın mezhep oluşmuş, İslam ümmeti bu mezheplerin hepsine saygı duymuş, hiç kimse ötekini sen hak dışısın diye itham etmemiştir. Örtülü şirk zihniyetinin dört hak mezhep deyimini geçerli sayarsak ortaya bakın nasıl bir manzara çıkıyor. İmam-ı Azam'ın mezhebi hak, onun hocaları Cafer Sadık'ın İbrahim en-Nizahi'nin mezhepleri batıl. Ve mesela dört hak mezhep içinde bulunmadığından Hasan el-Basri, Süfyan es-Sevri, Abdullah bin Mübarek ve benzeri onlarca fıkıh ve tefsir otoritesinin mezhepleri batıldır. Bu iddiaya göre yeni bir mezhebin yani din içinde değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek yorum ekolünün vücut bulması asla mümkün olmayacaktır. Bu durumda iki şeyden birini kabullenmek zorundayız. 1. İnsanlık yeni bir şey düşünmek, üretmek, yeni yorumlar yapmak için gerekli olan tekamülü gösterememiş, bin küsur yıldan beri bir adım ilerlemeden yerinde saymıştır. Bu yüzden yeni bir yorumdan, yeni bir mezhepten söz etmek mümkün değildir. 2. İnsan hayatının hiçbir şartı, hiçbir ihtiyacı değişmemiştir. İlk mezhep imamlarının yaşadıkları zamandaki hayat şartları en küçük bir değişiklik söz konusu olmadan aynen yürürlüktedir. Bu yüzden yeni bir yoruma ve mezhebe ihtiyaç yoktur. Böyle bir anlayış, cehalet, fikir sığlığı falanla izah edilemez. Böyle bir yaklaşım vahim bir sapıklık, açık bir hayvanlıktır. Ruhsallık ve ruhbaniyet iddiası. Kur'an, ruh madde, din dünya diye bir ayrıma izin vermez. Tevhid ilkesi gereğince hayatın vahdeti, yani birliği esastır. Hayat bir bütündür. Her şey aynı zamanda hem maddenin hem ruhun konusudur. Ruh madde, ruhsal olan, maddesel olan, kutsal olan olmayan ayrımları Paulus Kristolojisinin yaptığı yapay ayrımlardır. Kur'an'ın deyimiyle bir bidat, yani dine sonradan sokulmuş bir zıpçıktılıktır. Bu ayrımların sonucu olarak kurumsallaştırılan ruhbaniyet, Kur'an'a göre kilise babalarının icadıdır. Hayatı parçalayan bu musallat kurumu icat ederken gerekçe olarak öne çıkardıkları Allah rızası yine ruhban sınıfı tarafından dışlanmış, ruhbaniyet din sınıfının çıkarlarına hizmet eden bir sömürü kurumuna dönüştürülmüştür. Kur'an bakın ne diyor? Bir bidat olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti onlar üzerine biz yazmamıştık. Onu Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar ama ona gereği şekilde saygılı olmadılar. Onların iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır. Hadid 27. İnsan kitleleri dinsel hayat yaşayacağız teranesiyle kilise zebanelerinin veya tekke cami vurguncularının Allah rızası tabelasıyla kamufle edip bin türlü melaneti tezgahladıkları fesat ve soygun yuvalarının güdümüne neden girsin? Elbette girmesin. Allah'ın iradesi de bu insanın güdüme girmemesini istemektedir. Onun içindir ki bu güdüme girmeyi reddeden deist müminlerin kurtuluşu bizzat Allah tarafından taahhüt edilmiş ve vahyin son mesajında ve o mesajın tebliğcisi Tanrı elçisinin dilinden açık ilkelere bağlanmıştır. Dünyevileşmenin din dışı ilan edilmesi. Din sınıfı ve din temsilcileri ruh madde, ruhsal kutsal olmayan, kutsal olan ruhsal olmayan şeklinde tezgahladıkları ayrıma uygun olarak dünyevileşmeyi bir tür dinsizlik olarak lanse edip insanları melun cendelelerine sıkıştırmayı esas almışlardır. Öyle ya, dünyevileşme kötüyse kitleler uhrevi ve kutsal olanı kotoran kutsal kişilerin güdümüne girip onların inayetine sığınmak zorundadırlar. Aksi halde mahvolurlar. Din sınıfı bir yandan kitleleri uhrevileştirmeye, ruhsallaştırmaya çağırmış, bir yandan da dünyevileşmenin, bedenselleşmenin en iğrenç gayalarına batmıştır. Tarihin kaydettiği iğrençlik, ahlaksızlık, rezillik tablolarının en kötüleri din sınıfının, din temsilcilerinin vücut verdikleri sefalet ve rezalet tablolarıdır. Özellikle kilise ve tarikatlar tarihi, bir anlamda bu sefalet ve rezaletlerin de tarihi sayılabilir. Bırakın eski dünyayı, 2014 yılının Temmuz ayında ruhsallık ve uhrevilik iddiasının baş temsilcisi olan Katolikliğin reisi Papa Francis, İtalyan Repubblica gazetesine verdiği demeçte, kilisedeki pedofiliden yani sübyancılıktan şikayetini yana yakıla dile getiriyordu. Diyor ki Papa, kilise içindeki sübyancılık oranının %2 olduğuna dair veriler var. Bu %2'nin içindeki rahipler, hatta psikoposlar ve kardinaller var. Bizim tarikatların, özellikle tarikat şeflerinin son 30 yıl içinde sergiledikleri ahlaksızlıklar, özellikle cinsel sapıklıklar ekranlarda insanları günlerce kusturmuştur. Fadime vakaları, Muzcu Şeyh vakaları bunların en ünlüleridir. Yüzlercesi var. Onlarcası basına, ekranlara yansımış ama büyük bir kısmı gizli kalmıştır. Tarikatlar dehlizinin ahlaksızlık ve pislik dehlizlerinin en kokuşmuşu olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Din sınıfının ve dinciliğin bu tezi din dışıdır. Tamamen şeytani bir dayatmadır. Kur'an'ı esas alarak konuşursak bu dayatma tam bir dinsizliktir, Allah düşmanlığıdır. Ayrım sonu. Sayfa 312.